İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 29.
Kambur Ahmet çarşının başından ortasına yürüdü. Orada da daha güzel dokunaklı tellalını çağırdı. Çarşı bugün tellaldan dolayı her günkünden daha erken kalabalıklaştı. Vakit öğleyi bulduğunda çarşı sokaklar bin bir ayaktı. Herkes can kulağıyla Kambur Ahmet'i dinliyordu. Kambur Ahmet'in tellalı her çağrışına biraz daha güzelleşerek 3 gün sürdü. Kambur Ahmet'in yanık, etkili, dokunaklı sesinden dolayı o biraz soluk almak için tellalını kesince önüne gelen kutluyordu. Özellikle ağalar beyler. Murtaza ağa o kadar hayran kalmıştı ki onun sesine, neredeyse gücü yetse yüreğini çıkaracak ona verecekti. İnce Mehmet'in atını kurşuna dizme komisyonu ne olur ne olmaz diye Seyis Seydi tarafından süslenmiş atı jandarma komutanlığına gelip gördüler. Seyis'in atı donatmasını çok beğendiler. O yaşlı ölümcül kurada at neredeyse İnce Mehmet'in gerçek atı olmuştu. Davul zurna davul zurnayla birlikte hayhuy da şafaktan çok önce başladı. Kasabanın alanını küçük bulan yöneticiler daha önceden akıl edip atın kurşuna dizileceği yeri değiştirdiler. Köprünün alt yanındaki eski günlerden bu yana pazar kurulan alan bu iş için daha uygundu. Cuma günü kasabanın pazarıydı. Pazar için her cuma büyük bir köylü kalabalığı kasabaya iniyordu. Gene cuma günleri dini bütün köylüler cuma namazlarını kılmak için kasabanın büyük camisine geliyorlardı. Bir de bunlara İnce Mehmet'in atının kurşuna dizileceğini haber veren tellalı ekleyince ortalığın mahşere dönüşeceğinden kimsenin kuşkusu olamazdı. Kalabalık pazar yerine umulandan da çok geldi. Köprüden aşağıdaki dereye, çaydan kasabanın ortalarına, çayın öbür kıyısına kadar geniş bir alan insanla daha ortalık ışımadan doldu. Durmadan davullar zurnalar çalıyor, ortalık uğulduyordu. Doğudaki dağların dorukları ağarır, karşı tepenin yamacına gün vururken alanda iğne atılacak yer kalmamıştı. O kadar ki atı kurşuna dizecek jandarma bölüğü, onun arkasındaki kasabanın yöneticileri ve ileri geleni alanın ortasına varabilmek için epeyce çaba harcamak zorunda kaldılar. Onlar yerlerini aldıktan az sonra kalabalığın ötesinden süslenmiş püslenmiş atın başı göründü. Bu anda da davul zurna sesleri, kalabalığın uğultusu kirp diye kesildi. Ortalığa derin bir sessizlik çöktü. İnsanların soluk alışları bile duyuluyordu. Seyis Seydi atın sırmalı dizgininden tutmuş çekiyor, atın her iki yanında da silahları ellerinde jandarmalar geliyorlardı. Kalabalık kendiliğinden ikiye ayrıldı. Üfürsen yıkılacak at ayakları birbirine dolanarak getirildi. Ak kefenk taşından örülmüş köprünün az ilerisine dikildi. Jandarmalar yan yana karşıya dizildiler. Geceden suyun kıyısına bayrağa sarılmış kürsü kurulmuştu. Önce kürsüye kaymakam çıktı bugünün değerlendirmesini, İnce Mehmet'in nasıl bir kişi olduğunu, bu atın onun yaşamında ne olduğunu açık seçik anlattı. Kürsüden indi kalabalık kendisini alkışlayacak sandı, sağa sola bakındı. Kimse de en küçük bir devinim göremeyince başını önüne eğdi. Yerine döndü, ardından belediye başkanı, ondan sonra da ötekiler kürsüye çıktılar, konuştular, indiler. Kalabalıkta en küçük bir kıpırdanma olmadı. Öğretmen Sami Turgut'un yırtınan, ortalığı sallayan, Orta Asyalı, soru soru kanlı konuşması bile halka sinek vızıltısı geldi. Herkes soluğunu tutmuş, kimseden çıt bile çıkmıyordu. Sessizliği yüzbaşının sert komut sesiyle birlikte iki manga jandarmanın silahlarından aynı anda çıkan kurşun sesleri bozdu. Karşıdaki at usulca yere indi. Hiç debelenmeden orada cansız öyle yanüstü yatmış kala kaldı. Kalabalığın sırtında gözle görülür, elle tutulur bir ürperti dolaştı. Ortalık eskisinden de beter bir sessizliğe gömüldü. Bir süre hiç kimse yerinden bile kıpırdamadı. Kasabadan, kasaba çarşısından en küçük ses gelmiyordu. Sonra gene yüzbaşının sert komutu duyuldu. Jandarmalar hazır ola geçtiler, ardından da ayak sesleri ortalığı çınlatarak kasabaya yürüdüler gittiler. Jandarma komutanlığına varıncaya kadar kalabalık onların ayak seslerini dinledi. Kasaba ileri gelenlerinin önlerinde yüzbaşı başları yerde oradan ayrılmaları bile donmuş kalmış kalabalığın durumunu bozmadı. Çarşıya geldiklerinde Taşkın Halil Bey başını kaldırdı, yanındakilere döndü. Biz bu işi çok kötü yaptık. O atın ağzının içindeki Allah yazılı mühür başımıza çok kötü işler açacak. Başka ne yapabilirdik dedi kaymakam. Ama atla birlikte İnce Mehmet'i de öldürdük bu şekilde dedi yüzbaşı. Jandarma komutanlığına kadar aralarında yoğun, endişeli bir konuşma geçti. Komutanlıkta herkes çayını içerken Taşkın Halil Bey, hele bir bekleyelim, devran ne gösterecek diye sabır önerisinde bulundu. Kalabalığın bu sessizliği hiç hoşuma gitmedi. Kalabalığın sessizliği gürültüsünden, patırtısından, ortalığı yıkıp yakmalarından çok daha korkunç oluyor, insanı iliklerine kadar donduruyordu. Ellerinde olsaydı o an atı kurşuna dizdirmekten vazgeçmek, yüzbaşı da içinde vazgeçmek hepsinin de içinden geçti. Kasabanın sessizliği daha sürüp gidiyordu. Kulak kabartmışlar, en küçük bir çıt çıkmayan, ölmüş gitmiş kasabayı dinliyorlardı. Öğleye kadar arada bir konuşarak, daha çok da kasabayı dinleyerek diken üstünde durdular. Güneş tam tepeye dikildiğinde yukarıdaki mahalleden tek başına öten bir horozun sesi geldi. Ona başka kenar mahallelerden birkaç horoz daha katıldı. Ardından da çarşıdan gelen duyulur duyulmaz sesler birbirine karıştı. Sesler az sonra da uğultuya dönüştü. Kulak verip dinlediler, kasaba yavaş yavaş eski haline geliyordu. Onlar da bütün endişelerinden sıyrılıp kendilerine geldiler. Köylüler akşama kadar bölük bölük, sonra da birer ikişer atın önünde gelip bir süre yüzleri uzamış, kederli saygıyla duruyorlar, gözlerini ölü ata dikip orada bir süre kalıyorlar, sonra da çabuk çabuk attan uzaklaşıyor, kasabanın köylerinin yolunu tutuyorlardı. Köylülerin, kasabalıların ölü atı ziyaretleri gecenin karanlığına kadar sürdü. Atın ölüsü orada köprünün altında bir gün bir gece kaldı. Atın yanına yaklaşıp ona kimse parmağının ucuyla bile dokunamadı. Köpekler bile ölü atın yanına varamadılar. Uzaklarda duruyor, ata şöyle bir göz atıyorlar. Sonra da kuyruklarını patançların arasına kıstırıyor. Oradan süklüm püklüm ayrılıyorlardı. İkinci günün sabahında tan yerleri ışılı ışıyacak. Kasabalılar uzun bir at kişnemesiyle yataklarından fırladılar. Kişneme üst üste üç kez daha alacakaranlığı biçti. Köprünün altından kuzeydeki dağlara, güneydeki Akdeniz'e, doğuya, batıya dalga dalga yayıldı gitti. Bir anda da köprünün altına bir kalabalık aldı. Atın kurşuna dizildiği yere geldiler. Baktılar ki atın ölüsünün üstünde yeller esiyor. O gün kasaba her günkünden daha canlıydı. Kasabalılar, genç yaşlı, çoluk çocuk çarşıya, alanlara dökülmüşler. Olağanüstü bir günün heyecanını yaşıyorlardı. Şafağa karşıydı, köprünün üstündeki yüksek tepenin yamacından 12 ak libaslı kişi ışıklar içinde balkıyarak aşağı indiler. Köprüye ayak basar basmaz da ince Mehmet'in atı ayağa kalktı. Derin bir uykudan uyanırcasına silkindi. Işık içindeki adamlar ona yaklaşırlarken şaha kalktı. Burun delikleri şişti, ön ayakları göğü döverek üst üste kişnedi. Atın donu değişmiş, apak bir bulut gibi olmuş, bedeni de büyümüştü. Yeresi kuyruğu savruluyordu. Gelen 12 ak libaslı kişi onun yöresine aldılar, bir süre beklediler. At onları teker teker kokladıktan sonra uysallaştı. Yönünü dağlara döndü, boynunu uzattı, esen yeri kokladı. 12 ak libaslı kişi de onun dört yanını çevirmişti. Yürüdüler, dağlara doğru çekildiler, gittiler. Orada köprünün gözünün altında, atın kurşuna dizildiği yerde küçücük, arada sırada sert çakan bir ışık kaldı. Bu sabah çarşıda, dükkanlarda, evlerde hep kurşuna dizilen at konuşuluyordu. Kimisi yöresindeki 12 kişiyle atı dağlara alıp giderken, kimisi ovadan Akdeniz'e inerken, kimisi doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde görmüştü onları. 12 ak libaslı kişiyle aralarındaki kır at gecenin karanlığının ortasında ulu, ak bir çiçek gibi açmışlardı. Kimisi de böyle görmüştü onları. 12. Bölüm. İnce Mehmet'in atının kurşuna dizilme olayı birkaç gün içinde Zeynullah Efendi'nin dükkanına kadar geldi. İmam bütün coşkusuyla gözlerini kapatıp atın maceralarını dinleyicilerine kendinden geçerek anlattı. Müftü onun unuttuklarını, onun sözünü arada bir keserek anımsatıyordu. At hikayesi çok tuttu. Demirciler çarşısından saraçlara, saraçlardan kahvelere, kahvelerden ova ve dağ köylüklerine bir çığ gibi büyüyerek yayıldı. At köprünün altında alakan içinde kişneyerek dirilince karşısında ak libaslara bürünmüş 40 ermişleri bulmuş. 40 ermişler de şaha kalkan bu görülmemiş güzellikteki atı aralarına almış, Akdeniz'e aşağı inmişler. Atın kişlemeleri alaşafakta yeri göğü inletiyor, insanları derin uykularından sıçratıyormuş. Böylece ne şahlanın atla yürürlerken 40 ermişler bakmışlar ki ellerindeki at yavaş yavaş göğe ağmaya başlamış. Ağmış ağmış göğe, mavinin ortasında ak bir ışık gibi, yıldız gibi parıldayarak durmuş. 40 ermişler bile buna şaşmışlar. Bunun ardından gökte bir yıldız gibi parıldarken at bir ak bulut olmuş, yeniden kasabanın üstüne akmış. Şimdi ışıkla şişirilmiş o ak bulut köylerin, şehirlerin üstüne gidiyormuş her şafak vakti. Bulutken gene at donuna giriyor, başlıyormuş kişnemeye. Atın kişlemesini duyan insanlar da derin uykularından fırlıyor, kişlemenin geldiği gökyüzüne bakıyor, şehrin köyün üstünde salınmış duran ışık saçan bir top, bir ak buluttan başka bir şey görmüyorlarmış. Ama gene de bu kişlemenin İnce Mehmet'in atının kişlemesi olduğunu biliyorlar, yüreklerinin başında dehşet bir sevinç duyuyorlarmış. Mehmet kasabaya soylu Arap atına binip gider gelir at üstüne çıkarılmış türlü söylenceler duyarken, bir sabah gün ışırken avlu kapısından Müslüm'ün sesinin geldiğini duydu. Yüreği hop etti, giyinikti. Merdivenleri ikişer ikişer atlayarak bir koşu vardı. Avlu kapısını eli ayağına dolanarak açtı. Seyran uzun boyu kapkara ışıklı gözleriyle ona bakıyordu. Mehmet olduğu yerde kala kalmış, ileriye bir adım atamıyor, konuşmak, onlara bir şeyler söylemek, bir hoş geldin demek istiyor, bir yumruk gelmiş boğazını tıkamış, konuşamıyordu. Hürri ana da Müslüm de öyle kala kalmışlar, onlara bakıp duruyorlardı. Sonunda kendini toparlayan Hürri ana ileriye bir iki adım atarak Mehmet'in önünde durdu. ''Ne oldu size böyle çocuklarım, öyle donup kaldınız? Biliyorum ben bu hali'' dedi. ''Ben bunu hiç bilmez miyim, kurban olduklarım?'' Durmuş Ali emminiz Yemen'den 9 yıl sonra döndüğünde biz de böyle olmuş. Bir gün bir gece konuşamadan, işte şimdi sizin durduğunuz gibi değil, sizler gibi durmuş kalmıştık. Hep böyle olur kurban olduklarım, hep böyle olur. Şenlik, şadımanlık yapmak dururken işte insan böyle taş kesilip kalır. Hep böyle olur kurban olduklarım, insanoğlu hep böyle olur. Hürri ananın sözleri bir azıcık Mehmet'i kendine getirdi. Seyrandan gözünü ayırdı. Bu arada ana ona iyice yaklaşmıştı. Eğildi, elini aldı, 3 kere öptü, alnına götürdü. Döndü Seyran'a baktı. Onun yüzü bembeyaz kesilmiş, gözleri yaş içinde kalmış, dudakları titriyordu. Bağırdı, sağ elini tuttu. Seyran'ın eli titriyordu. Sırça parmağını usulca sıktı, göz göze geldiler. Belli belirsiz gülümsediler. Müslüm de yüklü beygirlerden birisinin yuları elinde pırıltılı gözlerle onları seyrediyordu. Mehmet onu unuttu diye utangaç ona koştu, kucakladı. 3 beygirin birisi yüklü, ikisi boş, eğerliydi. Müslüm, bu beygirlerin üçü de bizim dedi, satın aldım. Sen yükü indir dedi Mehmet, biz içeriye gidiyoruz. Hürri ana önde, onlar arkada eve girdiler. Mehmet önce mutfağa götürdü onları. Şimdi bir kahvaltı yapalım da evi sonra gösteririm dedi Mehmet, utangaç, başı da yerdeydi. Seyran orada mutfağın kapısında durdu kaldı, belliydi ki evi hemen görmek istiyordu. Önce mutfaktan başladılar. Mehmet çaydanlıkları, bakır kalaylı sahanları, tencereleri, yaldızlı porselen tabakları, fincanları, mutfakta ne var ne yoksa, çatalları, bıçakları çabucak gösterdi onlara. Çok güzel nakışlı bir de kepçe, nakışlı tahta kaşıklar almayı da unutmamıştı, hepsini gösterdi. Acelesi olduğu her halinden anlaşılıyordu. Yoksa mutfaktaki çok şeyi ananın da Seyran'ın da görmediğini biliyordu. Bunların çoğunu satın alıncaya kadar kendisi de görmemişti. Hemen yukarıya çıktılar. Mehmet'in yüzü bir kızarıyor, bir bozarıyordu. Resimlerin hepsini Abdülselam Hoca ile birlikte bir güzel duvarlara yerleştirmişlerdi. Önce Adem ile Havva anamızın resmi önünde durdular. İşte bu Adem babamız da Havva anamızdır. Bu da onları ifal eden yığılan. Ağzında bir gonca gül. Bu gül dünyadaki güzel nimetler demektir. Bu da yedikleri elma. Bu elmayı onlara yılan getirmiş, onları kandırarak yedirmiştir. Abdülselam Hoca kendisine Adem ile Havva kıssasını nasıl anlatmışsa, o da onun kıssasını farkında olmadan daha güzelleştirerek, daha da zenginleştirerek anlatıyordu. Abdülselam Hoca resimdeki öteki şeyleri de göstermişti ona. O da anayla Seyran'a kendi anlatabildiğince, kendinden geçerek anlatıyordu. ''Burası cennettir.'' diyordu. ''Az sonra elmayı yiyecekler, hem de cennetten kovulacak, bizim dünyamıza gelecekler.'' Bu buluttur, sıcak yerler de esiyor. Az daha sonra yağ da yağacak. Şu uğur böceğidir, kan kırmızı, sırtında 7 tane kara işaret. İnsanlar dünyaya geldiklerinde onları kazadan, beladan korusun diye. İşte şu köpürmüş akan su Ağab-ı Kevser'dir, 4 yanını çiçekler almış. Durmadan dili çözülmüş, anlattıkça anlatıyor. Seyran'la ana da Lalu Ebkem onu can kulağıyla dinliyorlardı. Adem ile Havva'dan sonra Hazreti Ali'ye geçti. Aynı coşkuyla deveye yüklü kendi ölüsünü alarak, devenin yularından tutmuş, kalın kara kaşlı, çangal bıyıklı, koskocaman ila gözlü Ali'nin resmini anlattı. ''Bu resimde neden düldül yok, onu anlamadım.'' dedi. Oysa Hazreti Ali düldülsüz hiçbir yere gitmezdi. Bu sözleri de Abdüselam Hoca'dan duymuştu. Hürri ana kaşlarını çatarak derin düşüncelerden uyanırcasına güvenli bir sesle, ''Düldül Hazreti Ali'yi gitmiş cennetin kapısında bekliyordu, onun için bu tasviri yapan fıkaracık Düldül'ü buraya koyamamış. Vay kurban oldum, vay, vay kara gözlerine hayran olduğum yavrucuğum Alim vay. Demek yağlı kurşunu yüreğinin başından yedin de vay, kendi cenazeni cennete kendin taşıyorsun vay. Hürri anan senin bastığın topraklara yüz sürsün. Vay oğlum Alim, adı güzel kendi güzel Muhammed'imin yoldaşı vay. Bu tasvirler çok güzel, evimize kaza bela giremez vay. Bir de adı güzel kendi güzel Muhammed'in tasviri olsaydı. Ben de sordum, soruşturdum, aradım. Peygamberimizin tasviri olamazmış. Onun yüzü ışıktanmış da tasvire gelmezmiş. Abdüselam hocam söyledi dedi Mehmet üzülerek.
Ayrım sonu.